Ayrım 14.
Ah evet, sahne ilk girişi, zindandan çıkmış, açık havayı, ormanı, özgürlüğü soluyuşu. Piyanissimo sesiyle sanki bir düşteymiş gibi özgürlüğün tadını çıkarışı, bulutların tüm hasretini, özlemini anlatması, kocasını öldürüp öldürmediği sorulduğunda hayır deyişi. Genserate tekniğiyle sesi pişmanlık, acı, gözyaşı dolu, hem lirik hem dramatik bir tek sözcük, hayır. Finalde kadere boyun eğerek, değil, bilinçli, en güçlü haliyle ölüme gidişi. Bütün bunlar unutulmaz anlardı. Ama asıl iki kraliçenin karşılaşmasında Leyla'nın Figlia Imperado Bolena deyişinin duymalıydınız, görmeliydiniz. Bu sözleri öyle bir söylerdi ki, salonda herkes neye uğradığını şaşırır ürperirdi. O sözlerin etkisini kimse kolay kolay üzerinden atamazdı. Bin kez dinledim. Bir Maria Stuart'a operasında Figlio Imperio di Moleno tümcesini, bir de Macbeth'teki Vergagno Signora, ayıptır, utanın bayım sözlerini. Francaselli anlatıyor. Leyla sözcükleri müthiş yoğun anlamlar yüklüyor. Bir sözcüğün gerisindeki tüm birikimi özümsemiştir. O sözcüğü söylediği zaman eğer bir duygu, bir kavram belirleyen sözcükse o duyguya, o kavramı en hassas ayrıntısına dek anlarsınız, kavrarsınız, yoğunluğuyla sarsılırsınız. Eğer bir nesneyi belirleyen bir sözcükse, o nesneyi gözlerinizin önünde görür gibi olursunuz. Sahnede söylediği hiçbir sözcüğü, salt metinde yazılı olduğu için söylemiyordu Leyla. O sözcüklere ön hazırlığını, araştırmalarını, kendi kişiliğini katarak yapıyordu. İngiltere'deki bir saraydan ya da zindandan söz ediyorsa, sahnede o sözcükleri size söylemeden önce mutlaka İngiltere'deki o sarayı, o zindanı görmüş, duvarlarına, taşlarına dokunmuştur. Ve sahneye çıkmadan önce kendini o mekanda yaşamış bir kraliçe ya da bir tutsak gibi hissetmeye başlamıştır. Müzikolog Lorenzo Arago anlatıyor. Leyla canlandırdığı kişilikle operanın dramatik anı arasında bir senteze ulaşmayı başarır. İşte bu sentez sözcükleri yansır. O sözcükler en yoğun biçimde ortaya çıkar. O zaman sözcükler büyük önem kazanır. Daha libretto'ya ilk okuyuşta anahtar tümceleri aramaya başlar ya da bir tümcedeki anahtar sözcüğü. Birlikte çalıştığımızda bakardım bu arayışın dilediğince sürdürsün diye. Sonunda bulur o anahtar tümceyi ya da sözcüğü sımsıkı sarılırdı. Ve yakaladığı o sözcük ya da tümce hemen hemen her zaman operanın can damarı olurdu. Bir an için durup bekliyor Lorenzo Arago. Onu tanıdıktan, onunla çalıştıktan sonra Leyla'nın bir sanatçı olarak çektiği güçlüklerin nedenini anladım. O çalıştığı tüm orkestra şeflerinden ve tüm rejisörlerden hep bir adım öndeydi. Belki kendi kabul etmeyecek ama onunla en iyi, en uyumlu çalışan Maestro Gavazzini'den de, rejisör Delula'dan da hep bir adım öndeydi. Tıpkı yaşamdaki gibi çalışırken de bir aşırı uçtan öteki aşırı uca gidip geliyordu. Dengesini ancak aşırılıklar, abartılar arasında kurabiliyordu. Leyla Gencer'in sözcüklerle ilişkisi de abartılıydı. Sözcüklerle kavga ediyor, sözcüklerle sevişiyor, sözcüklerle hesaplaşıyordu. Ve bu hesaplaşma sonucunda söylenen sözcükler bir daha sizi terk etmemek üzere yüreğinizde, aklınızda yer ediyordu. Lady Macbeth. Scala'da Jean Villar'ın sahneye koyduğu Macbeth operasının üzerinden yıllar geçmişti. Bu kez Leyla aynı operayı Maestro Gavazzini ile çalışıyor ve her şey değişiyordu. Opera değişiyordu, sahnenin gerçeği değişiyordu, kişilikler değişiyordu, dünya değişiyordu. Macbeth operasında Lady Macbeth rolü Leyla Gencer'in unutulmayan rollerinden biri olacaktı ve Leyla'nın en sevdiği rollerden biri. Yıllar boyunca İtalya'nın hemen hemen her yerinde Leyla Gencer, Lady Macbeth olarak alkışlandı. Yıllar boyunca operayı idare eden orkestra şefleri değişti, bir kentten ötekine eseri sahneye koyan rejisörler değişti ama Macbeth'in ve Lady'nin üzerindeki etiket değişmedi. Bu Gavazzini ile Gencer'in Macbeth'iydi. Okuru tarihlere, belgelere boğmak istemiyorum ama bana heyecan veren şu listeyi sizlerle paylaşmadan geçemeyeceğim. 1968'de Venedik'te, 1969'da Floransa'da, Roma'da, Palermo'da, 1975'te Floransa'da, 1976'da Sardunya'da, 1977'de Treviso'da, 1979'da Mantova'da, Como'da ve 1980'de Livorno'da Lady Macbeth'i Leyla Gencer. Neydi bu Lady Macbeth'in özelliği? Verdi'nin müziğinin gücü, Shakespeare'in sözlerinin gücü bu Macbeth'i özümlenmişti. Her müzik tümcesinin, her sözün gücü, yoğunluğu ve anlamı izleyiciye geçiyordu. Lady Macbeth kişilerden arınmıştı. Kötü, hırslı, korkunç bir kadın değildi. Leyla'nın Lady Macbeth'i her şeyden önce gizemli bir kadındı. Başta kocası kral, sonra herkes hükümetme, azmi onunla mutlaka iktidar peşinde bir kadın. Ama bir kadın, bir insan. Leyla'nın Lady Macbeth'i izleyiciyi korkutmuyordu, duygulandırıyordu. Leyla'nın Lady Macbeth'i sahnede değişiyordu, gelişiyordu. Gizem ve şiddet arasında gide gele bir duruğa ulaşıyordu. Yıllar sonra bile iki sahne dillerden düşmeyecekti. Banko'nun öldürülmesi kararından sonraki ziyafet sahnesi, işte kulaklardan silinmeyen Vergogna Signora sözcükleri. Korkuyu, kuşkuya kapılan kocasına, krala söylediği, "Utanın, ayıptır bayım," söyleri. Bu sözleri Leyla öyle bir aşağılamayla söylüyordu ki dinleyicilerin kanı donuyordu. Bir de finale yakın uyur gezer sahnesi. Sanki artık başka bir dünyadaymış gibi. Sanki artık çokta dönmüş gibi. Düşle gerçek arasında gezinirmiş gibi. Ellerini kandan arındırmaya çalışıyor sürekli olarak. Eli sanki bedeninden bağımsızmış gibi. Her şeyi sanki o el yaptı, kendi değil. Ve şimdi uykuda bilinçsiz, ölüme giderken o el onu terk ediyor. Hayır, o el şimdi bile onu tehdit ediyordu. O Lady Macbeth, suçsuz. Tüm suç ellerinde. Leyla'nın tüm sesi ellerindeydi sanki. Dediler ki, ne çok şey söylendi, ne çok şey yazıldı Leyla'nın Lady Macbeth'i için. Eseri Roma operasında sahneye koyan rejisör Dolollo'ya göre Leyla şimdiye dek hiç kimsenin olmadığı güçte bir Lady Macbeth'ti. Eleştirmeni Mario Messini'nin Il Gazzettino'da yazdığına göre dünya Maria Callas'tan beri ilk kez böyle harika bir Lady Macbeth görüyordu. Ve Leyla Gencer'in yorumu Bridget Nelson, Leonia Reisnack ve Ignat Borglum'un yorumlarını geride bırakıyordu. 11.1968 Müzikolog Lorenzo Arrugo'ya göre Leyla bu rolde adeta bir sahne hayvanıydı, bir sahne yaratığıydı. Hele uyur gezer sahnesinde hiçbir mantıksal açıklaması olmayan çözümler bulunmuştu. Başka herhangi biri için geçersiz, anlamsız olabilecek çözümler. O yapınca anlamlıydı, doğruydu. Doğrudan da öte, muhteşemdi. Bugün dünyanın sayılı orkestra şeflerine olan, Karajan'dan boşalan tahta oturtulan Riccardo Muti Floransa'daki Macbeth'i yönetmişti. Leyla'yı daha bir konservatuvar öğrencisiyken televizyonda izlemişti. Ve kendi deyişiyle ilk gördüğünde aşık olmuştu. Milano'da maestro Riccardo Muti'yi dinliyorum. O zamanlar neredeyse çocuktum. Günün birinde orkestra şefi olacağımı bilmiyordum. Ama onu televizyonda izledikten sonra rüyalarıma girdiğini biliyorum. Orkestra şefliğimin ilk yıllarında hep onunla çalışmayı düşledim. Sonunda düşüm gerçekleşti. İlk kez 1970'te Atilla Operası'nda, sonra Agenes ve Macbeth'te onunla çalıştım. Onunla çalışmak kolay değildi. Hayır, hiç kapris yapmaz ama ne istediğini çok iyi bilir. Çok gururludur ve kişiliğini asla ezdirmez. Yetkinlik peşinde olduğundan orkestra şefi de ecel terleri dökerdi. Ama onunla çalışmayı hiçbir şeye değişmem. Ne büyük bir keyifti o. Lady Macbeth'i görmeliydiniz. Onun gibisi hiç olmadı. Söylediği her söze evrensel bir anlam kattı. Lady Macbeth üzerine daha çok şey söylendi. Çok şey yazıldı. Ya Leyla? Leyla ne dedi Lady Macbeth için? Doğrusu ben bir şey yapmadım. Başta Gavazzino olmak üzere çok değerli maestrolar, çok değerli rejisörler, hepsi katkıda bulundular. Yıllar boyunca gelişti, çok çalışıldı. Ve sonunda galiba fena olmadı. Duydunuz değil mi? İşte hepsi bu kadar. Galiba fena olmadı. Adı Diva. Ne zamandır bilmiyorum. Ama nicedir adı Diva. La Diva Turca. İlk kez ne zaman Diva dediler ona. İtalya'da o zamanlar çok az kadına verilen Commenda Tauro della Repubblica Italiana, yani İtalyan devletinin en büyük onur ödülünün alındığında mı? Tam Norma temsilleri sonrasındaydı, 1965'te. Yoksa Londra'da Harriet Cohen altın madalyasını, Fransa Dışişleri Bakanlığı ödülünü, Brüksel Fuarı'nda gümüş madalyaya, Dallas'ta onur hemşirelik nişanını, Rai Maria Surar temsilleri için altın güvercin ödülünü, Verona, Genova, Termida, Caracalla, Napoli, Mantova'da tüm çalışmaları için altın madalyalar kazandığında mı? Dünya Donizetti kurumunun ikinci başkanı seçildiğinde mi? Floransa'da uluslararası La Muse ödülünü, Milano'da uluslararası La Modonnina ödülünü aldığında mı? Yoksa İtalya'nın en iyi Verdi yorumcusu seçildiğinde mi? Bütün bunlar ve daha niceleri 1950 ile 1980 arasında oldu. Ve 1970'lerde ve 1980'lerde ben Türkiye'deki tüm yetkililere yazılı olsun, sözde olsun, aptal aptal Leyla Gencer'e neden hala devlet sanatçısı unvanının verilmediğini sorup duruyordum. Saflık işte. Türkiye'de 1971'de başladı devlet sanatçısı kurumu. Ona bu unvan neden sonra 1988'de verildi. O güne dek seçici kuruldaki müzisyenlere karşı çıktılar. Bürokratlar değil, müzisyenler karşı çıktı. Hayır, ona bakarsanız ne ödüller, madalyalar, nişanlar, ne de bir araya toplandığında ciltler oluşturacak yazılar, eleştiriler değil. Ona divalığa yükselten. Onu divalığa yükselten yalnız ve yalnız dinleyicileri, izleyicileri. Sahneye çıktığı ilk andan, karanlıkta ışığın girdiği ilk andan, gerideki her şeyi unutursun. Her şey yok olur. O anda izleyiciler arasında bir gerilim hissedersin. Elektrikli bir hava. Seni sınıyorlardır. Senden beklentileri sonsuzdur. Senden tanrıları yeryüzüne indirmeni, sahneye getirmeni, her istediklerini vermeni beklerler. Sen bunu bilirsin. O gerilim iliklerine dek duyulur. Sonra oyunun oynamaya, şarkını söylemeye başlarsın. Artık sesin, senin sesin değildir. Sesi yalnızca bir araç, bir müzik aletidir. Sen o müzik aletini eline almışsın, istediğin gibi kullanıyorsun. Ve o sana artık itaat etmek zorundadır. Artık sen, sen değil bir başkasısındır. O başkası sensin. Ve sahnede senin hissettiklerini seyirci de hissettiği an, işte o zaman aranızda müthiş bir bütünlük olur. Kimsenin engel olamayacağı bir bütünlük. Kimsenin koparamayacağı bir bağ. Ve sen sahnede bu bağı, bu bütünlüğü hissedersin. İstediklerini vermişsindir. Tanrılar artık sahnededir. Buna artık zevk, sevinç falan denemez. Bu bir ayindir. Bu bir dindir. Ve siz Leyla Gencer, o ayinin yöneticisi. Beğenmediği bu tanımlamayı durdu, düşündü. Hayır, o dinin yaratıcısı. Neredeyse Tanrı diyeceğiz. Evet öyle. Bir an durdu, sonra hiç kuşku duymadan söyledi. Sahnede tanrılaşıyordum. İnanç. İnanıyordu ki o Tanrı'nın seçilmiş bir kuludur. Daha doğrusu bu iş için seçilmiştir. Onun deyişiyle hani nasıl misyoner kıtadan kıtaya, ülkeden ülkeye, yöreden yöreye gidip inancını yayar, kendinden bir şeyler vererek insanlığa yararlı olmaya çalışır, o da öyleydi. Yeryüzündeki bütün dinler sonsuz saygı duyar. İnsanların dinine, ibadetine olan gereksinimine saygı duyardı. Ama o hiçbir dini kurallarına uymadı. Kendine göre bir din edindi. Dini, inancı, müzikti, operaydı. Tapındığı da sahne. İnanıyordu ki yaşamında bir misyonu var. İçindeki bu sevgiyi, bu tutkuyu yaymak. Ona verilen misyona boyun eğiyor, sahneden sahneye, tiyatrodan tiyatroya, operadan operaya müzik sevgisini, müzik tutkusunu yaymaya çalışıyordu. İnanıyordu ki mesleğine çok iyi olursa, onu dinleyen insanlara, onun ibadetine katılanlara iyi duygular, güzellikler verebilir, onlara daha iyi insan olmayı iletebilirdi. Görevini yerine getirmeye çalışıyordu. Hepsi bu. İnanıyordu ki gerisi kendiliğinden olur. Bir ders. Haydi bir opera daha, bir opera daha. Unuttun mu var olmanın nedenini? Ne? Madam mı? Hayır, asla oynamam. Hayır, Medea'yı söylemem. Nereden çıktı şimdi bu? Hayır, Medea'yı söylemem. Medea benim sesime uymaz. Medea'yı söylersem teknik bakımdan o notalar benim tizlerime zarar verir. Hayır, bu rol bana göre değil. Krizler geçiriyor. Medea oynamak istemiyordu. Baktı ki sesten, teknik açıdan tutturamayacaklar, şunu denediler. Medea'nın kişiliğine bürünemem. O çok kötü bir kadın. Böyle bir kadın olamaz. Vatanına ihanet ediyor, kendi topraklarına ihanet ediyor, soyuna sopuna katlediyor, çocuklarını öldürüyor. Yani bir insan nasıl vatanına ihanet eder? Çocuklarını nasıl öldürür? Hayır, bu çok zalim bir kadın. Ben oynamam. Sanırsınız ki Lady Macbeth bir melekti. Canlandırdığı tüm öteki kadınlar birer kuzuydu. Tam kriz büyüyüp Venedik La Fenice operasıyla ilişkiler kopmak üzereyken yine Maestro Gavazzi'nin imdadına yetişiyor. Leyla'ya lütfen sakin olun diye başlayan ya da biten mektuplara boğuyor. Gavazzi'nin mektuplarında Madeon operasını savunuyor. Kontrat imzalamışsan oynamak zorundasın diyor. Okuyacağı kitapları öneriyor. Nasıl çalışması gerektiğini anlatıyordu. O günlerde Leyla Maestro Gavazzi'nden asla unutamayacağı bir ders daha aldı. Eğer bir operayı oynayacaksan, o operanın dünyanın en iyi operası olduğuna ve bu operayı en iyi senin söyleyebileceğine inanacaksın. Kendini buna inandıracaksın. Birlikte çalıştığı ekibi, orkestra şefini, rejisörünü, rol arkadaşlarını sona dek savunacaksın. Leyla bu dersi hiç unutmadı. Ve Medea ile başarılarının bir yenisini daha ekledi. Medea çok kötü bir kadın, onun kişiliğine asla bürünemem diye kıyametleri kopardığı günlerden çok sonra Pierluigi Pizzi'nin o görkemli dekorları ve kostümlerini ballandıra ballandıra anlatırken Madea rolünün de keyfini çıkarıyordu. İçinde kıpkırmızı bir elbise, baştan aşağı kırmızı, boncuklarla işlenmiş, üzerinde her şeyi örten siyah kocaman bir panço, siyah kadife. İncecik siyah ipek şeritlerle işlenmiş. Opera boyunca üzerinde görülen tek renk, tek ışık, kollarımdan altın renkli yılan derisi geniş bilezikler. Zaten bayılırım yılan aksesuarlarına ve finalde siyah pançoyu sırtından atınca kıpkırmızı alev çıkıyordum ortaya. Müthiş, müthiş. Rossini Rönesansı. Haydi bir opera daha, bir opera daha. Unuttun mu var olmanın nedeni bu? Bu kez Rossini'nin Elizabeth Regina de Inglaterra, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in operası. Ne, Rossini'nin böyle bir operası da mı varmış? 1971 yılının. Henüz kimseler Rossini'nin böyle bir operası olduğunu bilmiyor ama çok geçmeden öğrenecekler. Rossini bu ilk ciddi operasını 1815'te önce sevgilisi, sonra karısı olacak dönemin en büyük şancılarından biri, efsanevi Isabella Colbran için bestelemişti. Isabella Colbran, sonra bu operanın teknik güçlüklerinin üstesinden gelebilecek sanatçılara pek kolay kolay rastlanmadığından, bu operada unutulmaya terk edilmişti. Bu tümce benim değil, Le Monde ve Combat'ı gazetelerine yazan müzik eleştirmeni Eric Deschamps'ın. Sicilya'nın Palermo kentindeki Teatro Museum yüzyılı aşkın bir süre sonra 1971 opera mevsiminin bu eserle açmaya karar verir. Kim oynayabilirdi Isabella Colbran'ın rolünü? Leyla kolları sıvadı, arşivlere daldı, kitaplara sarıldı. Edebiyatı, tarihi irdeledi. Kraliçe Elizabeth'le ilgili okumadığı tek satır, Rossini operalarıyla ilgili incelemediği tek nota kalmadı. Sonunda, çalışmaların sonunda, uykusuz gecelerin sonunda, tartışmaların, kavgaların, dayanışmaların, korkuların, ölümlerin sonunda, Palermo'da perdeler açıldığında herkes aynı şeyi söyledi. İşte tam bir Kraliçe Elizabeth. Yalnız İtalya'nın değil, dünyanın her köşesinde Rossini'nin bu unutulmuş operasını izlemek için Palermo'ya opera eleştirmenleri akın etmişti. Fransız eleştirmeni Eric Deschamps'ın operayı izledikten sonra şöyle diyordu. Le Combat 18-12-1971. Palermo, Rossini'nin bu haksız yere unutulmuş operasını bugün de özgün biçimde söyleyecek sanatçıların bulunduğunu kanıtladı. Böyle bir şeyi gerçekleştirebileceğini bundan 25 yıl önce düşleyemezdik. Türk sopranı Leyla Gencer, şeytansı güçlükler taşıyan rolün üstesinden gelip Kraliçe Elizabeth'e egemen oldu. Sesinin tizleriyle gerçekleştirdiği süslemelerle ender rastlanan özgünlüğü ve vurguculuğa sahip. Piyano siyamoların dinleyicileri büyülüyor, agilatıları ve sesinin yumuşaklığı insanı şaşkına çeviriyor. Son perdedeki aryasıyla opera dünyasının en önemli anılarını gerçekleştiriyor. Sahnedeki varlığını sonsuz bir güce dönüştürüyordu. Eric Deschamps, Leyla Gencer'i Fransız okurlarına tanıtmak için Callas'tan sonra Scala'da Norma'yı oynayabilmiş tek sanatçı o diye referans veriyor. Bu Palermo mucizesine tanıklık için opera meraklarına Sicilya'ya gitmeyi öneriyor. İtalyan eleştirmenler gazetelerinde bu başlığı benimsediler. Palermo mucizesi manşetleriydi. La Stampa gazetesinde hani birkaç yıl önce Leyla Gencer için sesi daha güzel olmayan soprano diyen Massimo Milla bu temsilden sonra şöyle diyordu. 11-12-1971. Bu tür yapıtların başarısı sahnedeki uygulamanın kalitesine bağlıdır. Palermo'nun Massimo Tiyatrosu vokal açıdan zirvede olduğu bir sırada Leyla Gencer'i konuk etme şansına da sahip olduğundan her şeyi gerektiği gibi gerçekleştirmiş. Bu sanatçı doğal olarak divalık özelliklerine sahip. Yorumuyla yalnız muhteşem ve zalim bir portresini sunduğu İngiliz kraliçeyi değil, aynı zamanda Isabella Colbran'ı da hedef alınmış, birini ötekinin aynısı aracılığıyla yaratmış. Yalnız bu iki eleştirmen değil, Rossini'nin İngiltere Kraliçesi Elizabeth üzerine yazı yazan herkes Isabella Colbran ve Leyla Gencer'in adını birlikte andı. Mutluydu Leyla. Adını efsanevi Colbran birlikte anılmasından da mutluydu. Rossini'nin unutulmuş bir eserini gün ışığa çıkarmış olmaktan, dünyaya tanıtmaktan da mutluydu. Bu eseri bir yıl sonra Edinburgh'da söylemekten de mutluydu. Ve opera tarihinde Rossini Rönesansı diye geçecek hareketi başlatmış olmaktan mutluydu. Eser bir kez kanıtlanmıştı ya. 1975'te Monserrate Cabello'da Fransa'da İngiltere Kraliçesi Elizabeth'i söylemeye başlayacaktı. 80'li yıllarda Rossini söylemenin yalnızca bülbül gibi şakımak olmadığı, opera uzmanlarınca yeniden keşfedilecek ve 19. yüzyılın söyleme biçimlerinin izlediği Rossini Rönesansı gerçekleştirilecekti. 1985 yılının 17 Ağustos tarihli Corriere della Sera gazetesinde Philip Gossetta, Rossini yorumculuğunun her şeyden önce dramatik bir araç olduğunu unutmamak gerekir diyordu. Rossini'nin süslü melodilerini söylemeyi beceren sesler karşısında hayranlık duyma zamanı geçmiştir. Artık her karakterin, her operanın bireyselliği üzerinde durmalıyız. Onun 1985'te söylediğini Leyla Gencer 1971'de gerçekleştirmişti. Franz Kella ve Lorenzo Arrigo'ya göre günümüzde bir Rossini Rönesansı yaşanıyorsa bunu en büyük pay olarak tıpkı Donizetti Rönesansı'nda olduğu gibi Leyla Gencer'e verdi. Hep sevdi. Leyla Gencer'in repertuarında 73 opera var. Vokal oda müziği parçaları, senfonik ve koral eserler, resital ve konserlerinde söylediği aryalar, liyetler bu sayının dışında. 73 opera. Dayanamayıp ekleyeceğim. Callas'ın repertuarında 41 opera eseri vardır. 73 opera. Her opera bir başka dünyaya açılıştı. Hayır, bu 73 operanın tümünü ve bu operalardaki Leyla Gencer'in sizlerle paylaşmam olanaksız. O sırada hangi operaya çalışıyorsa en çok o operayı, o rolü sevdi. Ama yine de en çok güçlü kişilikleri, lirikten çok dramatik kişilikleri sevdi. Örneğin kraliçeleri, Anne Bolena'yı, Maria Stuart'u, Elizabeth'leri. Repertuar operalarında Aida'yı 1000 kez söylese yine de söylemeyi isterdi. Bir de Il Trovatore'yi hissediyordu, biliyordu. Il Trovatore'nin Leonora'sı, ay ışığından doğan gecelerin Leonora'sıydı o. La Traviata'nın Violetta'sını, dört perdede bir kadının dört mevsimini yaşayan Violetta'sını hep severek söyledi. Maestro Riccardo Muti boşuna demiyordu. Tüm Violetta'ları dinledim ama senin kadar iyisi yok. Hiç olmadı diye. Ama zaten söylediği tüm Verdi eserlerini sevdi. Onlardaki dramatik, psikolojik derinliği sevdi. Verdi'nin dehasını sevdi. Macbeth'i çok söyledi. Ve Lady Macbeth'lerin en iyisi olduğunu bildiği için her temsilini daha çok severek söyledi. Söylediği tüm Bellini eserlerini sevdi ve onlara doyamadı. Norma'yı, Beatrice de Ternada'yı, La Sonnambula'yı, Ipuriatani'yi daha çok söylemek isterdi. Biliyordu ki Bellini onun sesine yakışır. Ona Donizetti kraliçesi adını takılmadan önce de bu ad takıldıktan sonra da Donizetti'nin eserlerini söylemeyi seviyordu. Hele kendi keşfettiklerini, gün ışığına çıkardıklarını. Onun yetkinliği olmasaydı, başaramasaydı gelip geçecek olan ama bugün birer repertuar operasına dönüşen tüm eserlerini sevdi. Şimdiye dek adını anmadıklarından, önce Scala'dan, sonra Napoli'de söylediği, 1974'te Amerika'ya taşıdığı Lucrezia Borgia'yı 1000 kez söyleyebilirdi.